Abdullah'ın durumuyla ilgili tüm tartışmalar bir an önce sona ermeli ve düşmanların bundan yararlanmalarına izin verilmemeliydi. Düşmanlar yangına körükle gidiyor ve insanları kışkırtıyorlardı. Kutsal aylarda kan dökmeye izin veren bu dinin batıl bir din olduğu söylentisi toplum arasında yayılıyordu. Yaşoğlu Abdullah işte tüm bu baskıların ortasında günlerce zorbalıkla ve kutsal değerleri çiğnemekle suçlanarak gezdi. O günler Abdullah için gerçekten çileli ve utançla dolu günlerdi. Abdullah, Medine'deki Müslüman arkadaşlarının arasında bile başı öne eğik olarak oturuyordu. Bu işkence dolu pişmanlık, işlediği suç için yeterli ceza olamazdı. Çok daha ağır ve fiziksel bir ceza verilmeliydi. Ancak böyle bir ceza, Arap Yarımadası'nda Müslümanlara duyulan tepkileri hafifletebilirdi. Acaba Medine'den sürülmeli miydi? Ama sürgün de yeterli bir ceza değildi. Öyleyse Abdullah öldürülmeli ve Müslümanların alınlarına sürdüğü kara leke onun kanıyla temizlenmeliydi. Ama ilk Müslümanlar, Abdullah'ın davetin ilk günlerinde yaşadığı zorlukları çok iyi hatırlıyorlardı. Kureyş ileri gelenleri, o günlerde yeni dine inananlara hiç acımıyor, yurtlarından sürüyor, ölünceye kadar işkence ediyor, mallarına el koyuyor, yasakları çiğniyor ve hayvan gibi aşağılıyorlardı. Yasakların çiğnenmesinde de kısas ilkesi uygulanmalıydı. Abdullah'ın hatası ne kadar büyük olursa olsun, Kureyş'te onurlu insanların kınayacağı suçlar işlemişti ve hala işliyordu. Abdullah şaşırmış ve hataya düşmüştü. Ama Kureyş bütün yaptıklarını bilerek ve kasıtlı olarak yapıyordu. Peki Medineliler hac etmelerine izin vermeyen Kureyşlere niye kızmıyorlardı? Yoksa Abdullah'a böyle kızanlar bir tuzağın peşine mi düşmüşlerdi? Evet, Abdullah Kureyş kervanına saldırıp kutsal ayda kan dökerek bürünen bütün sınırları çiğnemişti. Ama ona kızan muhacirler bütün öfkelerini Abdullah'a çevirirken Kureyş'in yaptıklarını unutuyorlar mıydı yoksa? Kureyş kutsal ayda Kabe'ye gitmelerine engel olmuyor muydu? Hicret edemeyen zavallı Müslümanları dinlerinden döndürebilmek için onları işkenceye tabi tutmuyorlar mıydı? Abdullah'ın kutsal ayda insan öldürmesi çok büyük bir günahtı. Ama insanlara dinlerinden dönmeleri için işkence etmek çok daha büyük bir günahtı. İnsanların Kabe'yi ziyaret etmelerini engellemek ve Mekke halklarını yurtlarından kovmak ise daha büyük bir günahtı. Allah Resulü sonu gelmeyeceğe benzeyen bu tartışmalara son verecek hükümleri açıklamak üzere halkı topladı. Bu işi artık bir çözüme bağlamak gerekiyordu. İslam, özellikle şu günlerde bütün güçlerinin toparlanmasına ve safların sıklaştırılmasına muhtaçtı. Müslümanlar bilmiyorlardı. Artık geleceklerini güvence altına alabilmek için silahlarını çekmeleri gereken günün yaklaştığını haber vermeliydi. Onlar, Cahş oğlu Abdullah'a ne yapacağını soruyorlar ama düşünmüyorlardı ki Kureyş'in suçları onkinden daha büyüktü. Onlar kutsal ayda savaşmanın hükmünü soruyorlar. O aylarda savaşmanın çok büyük bir günah olduğunu söyle. Ancak Allah katında Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkırmak daha büyük bir günahtır. Fitne katilden de beterdir. Eğer güç yetirirlerse sizi dininizden geri çevirinceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden geri döner ve kafir olarak ölürse, artık onların bütün işledikleri amelleri dünyada da, ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateş halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Ey insanlar! Size işkence eden ve sizi yurtlarınızdan çıkaran insanlar karşısında zayıf kalmayın, çözülmeyin. Onlar hala birçok kardeşinize işkence ediyorlar. Onlara direnin ve onları korkutun. Din için baskı yapılmayıncaya kadar onlarla savaşın. Allah Resulü İslam'ın bu tavrını açıklar açıklamaz Abdullah canlanmaya ve yüzüne kan gelmeye başladı. Pişmanlığın çektirdiği acı gençliğinin parlaklığını damla damla emmişti. Ve Abdullah başı dik bir vaziyette halkın arasına çıkarak Allah Resulüne sordu. Mücahitlere kazandıklarını verebileceğimiz başka bir savaşı bekleyebilir miyiz? Abdullah inandığı din uğruna canını vermek için yanıp tutuşan bir mücahitti. Allah Resulü bütün Müslümanlara bildirdiği gibi ona da İslam uğrunda ölenlerin ölümden sonra altlarından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendireceklerini bildirmemiş miydi? Biraz daha sabret ey Abdullah. Sen ve arkadaşlarının özleyip durdukları o gün muhakkak gelecek. Kureyş sizi böyle rahat bırakmayacaktır. Kureyş, Abdullah'ın aldığı esirler için fidye teklifinde bulunan elçiler göndermişti. Allah Resulü elçilere şu karşılığı verdi. Arkadaşlarımız gelinceye kadar size ne arkadaşlarınızı ne de fidyenizi vermeyiz. Kureyş bunun üzerine Ebu Vakkas oğlu Sa'd'la arkadaşını serbest bıraktı. Onlar Medine'ye geldiler. Ama Kureyş'te esirlerden biri Müslüman olmuştu. Yeni Müslüman Mekke'ye dönmeyi reddettiği için esirlerden sadece biri Mekke'ye döndü. Bu olaylardan sonra Allah Resulü Medine'deki normal hayatına döndü. Gündüzleri tarlada çalışıyor, geceleri düşünce, ibadet ve uykuyla geçiriyordu. Bir gece hanımı Sevde de, bir gece ise Ayşe de kalıyordu. Ama son dönemde sık sık Kureyş'in ne zaman saldırabileceğini düşünmeye başlamıştı. Kureyş, yeni din aleyhindeki fitnelerine son verinceye kadar onunla savaşacağını ilan etmişti. Arkadaşlarıyla mescitte karşılaştığı anlarda hep bu konuyu tartışıyorlardı. Kureyş, Müslümanlar aleyhine güçlü bir ittifak oluşturmak üzere Arap kabileleriyle arasındaki pürüzleri gidermeye başlamıştı. Medine'deki Müslümanlar ise bir tür haberler yayıldıkça sevince boğuluyorlardı. Muhammed bir gün muhacir ve ensarla Kureyş'le savaşa çıkacaktı. Kureyş onları ezip geçecek ve İslam da onlarla birlikte ölüp gidecekti. Müslümanların şehirde kurdukları yeni pazarda çok geçmeden kapanacak, toprak sahipleriyle işçiler arasındaki ilişkiler yeniden eskisi gibi olacaktı. Yoksullar zenginlerin mallarına göz koyamayacaklardı. Muhammed'in tebliğ ettiği İslami esaslar, Yahudi tacirlerin birçok kazanç kapısını tıkamıştı. Medine Yahudileri de hep birlikte Allah Resulüne karşı çıkmayı düşünmüşler ama Medine'nin yoksulları arasında ona meyledenlerin bulunduğunu gözlemlemişlerdi. Zenginler arasında da onun tebliğ ettiklerini beğenen ve onun hayat biçimini överek neredeyse ona tabi olacak kimseler vardı. Medine Yahudilerinin ileri gelenleri Allah Resulüne karşı komplo hazırlamak için ne sıkıntılara düşmüşlerdi. O ve arkadaşları hakkında kuşkular yaratmayı kaç defa başarmış, kaç defa onların yüreklerini korkuyla doldurmuşlardı. Medineliler arasında Allah Resulü'nün gelişinden dolayı rahatsızlık emareleri oluşturmayı çoğu defa başarmışlardı. Ama her defasında Allah Resulü bu kuşkulara son veriyor, gönülleri kendisine bağlıyor ve rahatsızlık hissine kapılanları kendisine karşı sevgi ve saygı duygularıyla dolduruyordu. Bugünlerde Kureyş için hazırlık yapmakla meşguldü. Salgın hastalık günlerinden beri bir türlü düzelemeyen kızı Rukiye'nin durumu da onu huzursuz ediyordu. Yeni kuşkular doğurmak için ortam çok uygundu. Böylece ona inanmayı düşünen bazı Yahudiler de engellenmiş olacaktı. Allah Resulü, Arapların alışkın olmadıkları birçok ceza uygulaması getirmişti. Nitekim, onun taraftarlarından biri bu cezalarından birinden kaçarak Mekke'ye sığınmıştı. Zırhları çaldığı için elinin kesileceğini gören adam şehirden kaçmıştı. Eğer bazı Yahudiler bu cezalara çarptırılırlarsa, bütün Yahudiler Muhammed'den soğurlar ve ona karşı güçlü bir topluluk oluşturabilirlerdi. Yahudi zenginleri işte bu düşüncelerle bir araya gelerek Muhammed'e sempati duyan bir Yahudi boyunun büyüğüne komplo hazırlamayı kararlaştırdılar. Adamın Büsre adında aşiretin ileri gelenlerinden birini seven çok güzel bir kızı vardı. Ve Yahudi zenginleri bu konuda çok iyi bir komplo hazırladılar. Büsre sevdiği adamla birlikte basıldı. Büsre'nin kocası ve aşığının karısı beraberlerine şahitleri de alarak Allah Resulü'nün huzuruna gittiler. Ondan bu konuda hükmünü vermesini istediler. Aslında hepsi de verilecek hükmü biliyorlardı. Ölünceye kadar taşlanmak. Allah Resulü oynanan oyunun farkına vardı. Bu da insanları kendisinden soğutmak için tertiplenmiş bir komploydu. Büsre'nin aşireti ona inanmaya en yatkın olan insanlardı. Allah Resulü onlara niçin kendisine geldiklerini, ellerindeki Tevrat'ta bu suçla ilgili cezanın açık olduğunu söyledi. Tevrat'ta yazılı olan hükme göre amel etmeliydi Yahudiler. Ama onlar ısrarla onun hüküm vermesini istediler. O da Tevrat'a başvurup onun hakem kılmalarında ısrar etti. Yahudi büyükleri onun yanından ayrılarak konuyu tartışmaya başladılar. Muhammed Tevrat'a başvurmalarında gösterdiği ısrarla komployu boşa çıkarmak üzereydi. Hemen dedikodu yaymaya başladılar. Muhammed neden korkuyordu? Neden Büsre ve dostunun ölünceye kadar recm edilmeleri gerektiğini söyleyemiyordu? Yoksa Büsre'nin aşiretini kendine çekmek için mi inandığı hükümleri uyguluyordu ve bu ne biçim adaletti? Allah Resulü ise bir yandan Kureyş için yapılan hazırlıkları düşünüyor, bir yandan da kızının durumunu hüzünle izliyordu. Yahudi büyükleri ise ona gelerek Tevrat'ın hükmüne göre zina eden kadınla erkeğin bir eşeğe bindirilerek sokaklarda teşhir edilmeleri ve yüzlerinin ziftle boyanması gerektiğini söylediler. Ama o, böyle bir durum için Tevrat'ın getirdiği cezanın öldürülünceye kadar taşlanmak olduğunu gayet iyi biliyordu. Sonunda kendisi Tevrat'ın hükmünü açıklamak zorunda kaldı. Onlardan Tevrat'ın hükmüne uyacaklarına ve Tevrat'ın hükmünü halka açıklayacaklarına dair yemin aldı. Ama onlar Tevrat'ta böyle bir hükmün bulunmadığı konusunda ısrar ettiler. Ancak içlerinde Tevrat'ı iyi bilen bir genç öne çıkarak şöyle bağırdı. Ey Kasım'ın babası! Sen doğru söylüyorsun. Bunlar seni çekemiyorlar ve seni zor duruma düşürmek istiyorlar. Ama Tevrat'ın hükmünün böyle olmasına rağmen Büsre ve aşığının aşiretleri bu cezadan duydukları ürpertiyle Allah Resulü'nden soğudular. Kendilerinin de böyle bir cezayla karşılaşabileceklerini düşünerek peygambere katılmaktan vazgeçtiler. Bütün Medine Yahudileri Kureyş ve müttefiklerinin hep birlikte saldırarak onları Muhammed'den ve onun hayatlarını altüst eden düşüncelerden kurtaracakları günü düşlemeye başladılar. Hazreti Muhammed, kadın erkek ilişkilerindeki kuralsızlık ve serbestliğe de son vermek üzereydi. Kureyş ne zaman saldıracaktı? Ama Allah Resulü, saldırıyı kendisi başlatmayı daha uygun görüyordu. Çünkü en güzel savunma, saldırıydı. Bu konuda arkadaşlarıyla görüşmeler yaptı. Hepsi de Kureyş'in diğer Arap kabileleriyle yaptıkları ittifakı bozmak gerektiğini düşünüyordu. Kureyş'i korkutacak bir şeyler yapmalıydılar. Böylece diğer kabileler de ürkecek ve Müslümanlar aleyhine Kureyş'le ittifak yapmaya yanaşmayacaklardı. Eğer böyle suskun kalırlarsa Kureyş ve müttefikleri karşısında zayıf bir konuma düşmeleri kaçınılmazdı. Kim bilir, belki bir gün Medine'yi basıverir ve bütün Müslümanları kılıçtan geçirirlerdi. Allah Resulü'nün aldığı istihbarata göre büyük bir ticaret kervanı Şam'a gitmişti. Kervanın güvenliğinden sorumlu askerlerin başında da Ebu Süfyan bulunuyordu. Kervan şu günlerde Şam'dan dönmek üzereydi. Kureyş'in 50 bin dinara düzdüğü bu kervana Ebu Süfyan'ın aşireti 40 bin dinarla katılmıştı. Bunların büyük bölümü Müslümanların gasp edilmiş mallarından ve ezilenlerin alın terlerinden oluşuyordu. Kervanın sermayesi içinde muhacirlerden gasp edilen paralar büyük bir yıkım tutuyordu. Hatırlanacağı üzere Kureyş, Müslümanları şehirden çıkmaya zorladıklarında mallarını da zorla ellerinden almışlardı. Artık izlenler güç sahibi olmuşlardı. Çok önceden gasp edilmiş mallarını geri almaları gerekiyordu. Müslümanlar, dinlerinden dönmeleri için işkenceye maruz bırakılan Mekke'deki kardeşlerini kurtarmak için Kureyşlilerin gözlerini korkutmalıydılar. Ve Allah Resulü, muhacirleri toplayarak onları cihada ve kervanın mallarına el koymaya çağırdı. Kervandan ele geçirilecek malların muhacirlere ve ensara bölüştürüleceğini ilan etti. Seferde ölenlere gelince, cihad ederken ölmek, yatakta ölmekten çok daha hayırlıydı. Ölenler, akidelerini ona düşmanlık besleyenlere karşı savunurken şehit düşmüş olacaklardı. Sonra çok büyük çapta bir çarpışma da olmayacaktı. Çünkü kervanı koruyanların sayısı sadece 30 kişiydi. Allah Resulü muhacir ve ensardan oluşan 300 kişilik bir kuvvetle Medine'den ayrıldı. Medine'de kendi yerine bakmak için iki sade Müslümanı görevlendirmişti. Bunlardan biri halka namaz kıldıracak, diğeri de yargı işlerine bakacaktı. Yargı işlerine bakacak Müslümana, hakkında naas bulunmayan meselelerde kalbinin sesine kulak vermesini öğütledi. Bu arada Yahudi tacirleri de Kureyş kervanının başındaki Ebu Süfyan'a haber uçurmuşlardı. Ebu Süfyan da hemen Mekke'ye haber göndererek yardım istedi. Mekkelilerin başkanı olarak Kureyş'in bütün silah şörlerinin savaş için hazırlanıp Bedir Vadisi'nde kendisiyle buluşmalarını emretti. Kervan, su ve gölgenin bulunduğu bu vadide mola verecekti. Kureyşliler ellerini çabuk tutmalı ve Muhammed'le arkadaşlarından önce suyun başını tutmalıydılar. Kervanda malı olan herkes Ebu Süfyan'ın yardımına koşmak için yola çıktılar. Silah taşıma gücü olanların hepsi yola çıkmış, özürlü olanlar da kendi yerlerine savaşacak adam göndermişlerdi. Ebu Leheb hasta olduğu için savaşa gidemiyordu. Ama kendisine borcu olanlardan birini kendi adına savaşması için gönderdi. Halefoğlu Ümeyye de savaşa katılmak istememiş ama Kureyş gençleri onun etrafında tütsüler yakarak sen kadınlar gibisin diyerek kendisiyle alay etmeye başlamışlardı. O da bunun üzerine hiç zaman kaybetmeden savaş için hazırlanıp yola çıktı. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de erkekleri kocasının yardımına koşmaları için teşvik ediyor, İslam'a olan düşmanlıklarını körükleyerek gençleri Cahş oğlu Abdullah'ın öldürdüğü Kureyşlilerin intikamını almaya çağırıyordu. Sonunda hayli büyük bir ordu oluşturulmuş oldu ve ordunun öncülüğünü Hind'in babası Utbe yapıyordu. Amcası Şeybe ve kardeşi Velid de orduda yer alıyordu. Ve Kureyş ordusu davul sesleriyle harekete geçti. Ordu Ebu Cehil'in komutasında harekete geçtikten bir süre sonra Ebu Süfyan'ın elçisi onlara yetişti ve hemen Mekke'ye dönmelerini çünkü kervanın kurtulduğunu söyledi. Ama Ebu Cehil Bedir'e kadar gitme taraftarıydı. O güzel vadide 3 gün 3 gece kalır, yemek yer, şarap içer ve güzel cariyelerin söyledikleri şarkılarla eğlenirlerdi. Böylece Muhammed ve arkadaşlarını korkuturlar ve Arapların bu seferlerinden haberdar olarak kendilerinden sonsuza dek çekinmelerini sağlarlardı. Bu esnada Allah Resulü de ordusuyla birlikte Kızıldeniz sahillerinde yol almakta olan Kureyş kervanının izlerini arayarak Bedir Vadisi'ne doğru yaklaşmaya başlamıştı. Ve Kureyş ordusuyla ilgili haber geldi. O, Kureyş'in asker ve süvarileriyle yola çıktığını hiç düşünmemişti. Uzun zaman kervana ani bir saldırıda bulunup ganimet ele geçirdikten sonra geri dönmeyi düşünüyorlardı. Böylece hedeflerine ulaşarak Kureyşlileri ürkütmüş olacaklardı. Ama şimdi durum farklıydı. Bütün hazırlığıyla yola çıkmış Kureyş ordusuyla savaşmak tamamen farklı bir şeydi. Arkadaşlarıyla bu yeni durumu görüştü. Bedir'e mi gitmeliydiler yoksa sağlık ve esenliği tercih edip Medine'ye geri mi dönmeliydiler? Ebu Bekir Bedir'e gitmeleri yönünde karar belirtti. Ömer de onu destekledi. Bu ikisine göre Bedir'e gitmekten vazgeçerlerse Kureyş ve diğer Arap kabileleri kervanı ele geçiremeyip Medine'ye dönmelerini bir zaaf olarak kabul eder ve bunu teşhir ederlerdi. Diğer muhacirler de Ebu Bekir ve Ömer'in görüşünü desteklediler ve görüşlerini açıkladılar. Ama Ensar'dan hiç kimse görüş belirtmemişti. Evet, daha önce Medine'ye bir saldırı olması durumunda Allah Resulü'nü koruma konusunda kendisine söz vermişlerdi. Ama onunla birlikte Medine dışına çıkıp yabancı bir düşmanla savaşmak farklı bir durumdu. Bu görüşmeler olurken hala Kızıldeniz sahilinde yol alan kervanı takip ediyorlardı. Allah Resulü birlikte sefere çıktıkları Ensar'a dönerek şöyle dedi. Ey Müslümanlar, bana bir görüş bildirin. Onlar arasından Muaz oğlu Sa'd çıkarak şöyle cevap verdi. Sanki bizi de ister gibi bir halin var. Allah Resulü evet dedi. O zaman Sa'd şöyle dedi. Biz sana inandık ve seni tasdik ettik. Eğer önümüze geçer ve şu denize dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Yarın düşmana karşı durmak da bizi rahatsız etmez. Böylece sefere çıkan Müslümanların hepsi de tek bir görüş üzerinde birleşmiş oldular. Hepsi de Kureyş ordusuyla karşılaşma taraftarıydı. Bunun üzerine Allah Resulü ordusunu Bedir Vadisi'ne çevirdi. Vadideki kuyulardan birinde kaplara su dolduran iki Kureyşli köle gördüler. Ali, Sa'd ve Zübeyir yanlarına giderek onları sorguya çektiler. Onlar da Kureyş'in su taşıyıcısı olduklarını söylediler. Allah Resulü de kölelerle konuşması sonucunda Kureyş ordusunun 900 ila 1000 kişiden oluştuğunu anladı. Aralarında Ebu Cehil, Rabia oğlu Utbe, Rabia oğlu Şeybe, Utbe oğlu Velid gibi ileri gelenlerin de bulunduğunu kölelerden öğrendi. Hişam oğlu Ebul Buhteri, Halef oğlu Ümeyye ve Abdülesved oğlu Esved de Kureyş ordusunda yer alıyorlardı. Kureyş ileri gelenlerinden ve silahşörlerinden birçoğu da askerler arasındaydı. Allah Resulü bunları öğrendikten sonra arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. İşte Mekke, diğer parçalarını üzerimize göndermiş. Mekke, Müslümanlarla savaşmaları için 1000 savaşçı göndermişti. Allah Resulü ve beraberindeki Müslümanların sayısı ise 300 civarındaydı. Bu tamamen dengesiz bir savaş olacaktı. Ama ne olursa olsun Kureyş'le karşılaşmalıydılar. Aksi halde sağda solda kaçtıkları söylenecek ve İslam'ın itibarı zedelenerek kendilerine katılmayı düşünenler de bu durumdan vazgeçeceklerdi. Zafer için çok iyi bir plan yapmalıydılar. Allah Resulü, Müslümanlardan ölecek kimselerin genişliği yer ve gökler boyunda olan cennetlere gireceklerini söylüyorlardı. Müslümanlar, onun getirdiği her şeye inanıyorlardı. Öyleyse, inandıkları dini savunmak için ellerinden geleni yapmalıydılar. Bu, inancın geleceğini var güçleriyle savunmak zorundaydılar. Aralarında birçoğunun ölümü halinde kaybedeceği bir varlığı yoktu. Gurbetten, çilelerden ve Mekkelilerin vuracakları zincirlerden başka kaybedecek neleri vardı ki? Allah Resulü savaş hazırlığına başladı. Kureyş bütün binekleri ve görkemiyle vadiye gelmişti. Onu yok etmek istiyorlardı. Allah Resulü Medine'den çıkarken böylesi bir savaşa gireceğini düşünmemişti. Bu yüzden Medine'ye haber göndererek daha fazla adam istedi. Ama zamanın çok dar olduğunu o da görüyordu. Kureyş her an saldırabilirdi. Ani baskına uğramamak için savaş düzenine geçmeliydi. Askerlerini vadinin başındaki su kaynaklarının bulunduğu kesime yerleştirmek istedi. Ama arkadaşlarından biri ileri atılarak, orası Allah'ın seçtiği bir yer mi, yoksa senin görüşün, taktiğin ve hilen mi diye sordu. Allah Resulü, hayır, benim görüşüm, taktiğim ve hilem cevabını verdi. Bunun üzerine Münzir oğlu Habbab adındaki bu Müslüman şöyle dedi. Bu doğru bir görüş değil. Haydi askerleri buradan kaldır. Habbab, vadinin sonunda yüksekçe bir yere kamp kurup, su ve göletlerle Kureyş'in kamp kurduğu vadinin alçak kesimi arasında yer almanın daha uygun olacağını söyledi. Böylece Kureyş ordusunun suyla ilişkisini kesecek ve daha güvenli bir konum elde etmiş olacaklardı. Su ve ağaçlar onların arkasında olacak ve Kureyş ordusu onların saflarını yarmadıkça suya ulaşamayacaktı. Müslümanlardan bir grup vadinin göletlerinden akan suyun toplanacağı büyük bir havuz kazdılar ve ona yakın bir yerde savaş düzenine geçtiler. Allah Resulü Habbab'ın bu düşüncesini çok beğenmişti. Böylece Kureyş'e karşı hem ellerindeki silahları hem de suyu kullanacaklardı. Ordunun başına kendisi geçmek istedi. Ama Muaz oğlu Sa'd ona böyle yapmamasını önerdi. Çünkü bu durumda Kureyş, ok ve mızraklarının ilk hedefinin kendisi olacağını söyledi. Sa'd Allah Resulü'nün ordunun gerisinde kalmasını ve savaşı oradan yönetmesini teklif etti. Arkada gölgelenebileceği bir çadır kurdular ve orada kaldı. Eğer Kureyş yenerlerse ne mutluydu. Şayet Kureyş onları yenerse Allah Resulü güvenlikte olur ve hayatı tehlikeye atılmadan geri çekilmesi gerçekleştirilebilirdi. Allah Resulü Sa'd'ın görüşünü daha doğru bularak ona uydu. Ve çadır kurularak Müslüman askerler su havuzunun önündeki yerlerini aldılar. Bir süre sonra su almak için gelen Kureyş askerleri Müslüman okçuların oklarıyla karşılaştılar. Hiçbiri su alamadan geri döndü. Susuzluk Kureyşlileri zorlamaya başlamıştı. Ordunun bazı ileri gelenleri aralarında görüşerek dönmenin daha iyi olacağını kararlaştırdılar. Bu durumda daha ne kadar bekleyebilirlerdi ki? Sonra kime kılıç çekeceklerdi? Müslüman muhacirler arasında birçoğunun kardeşleri, oğulları, amca ve dayıları vardı. Rabia oğlu Utbe öne çıkarak şöyle dedi. Ey Kureyşliler! Muhammed ve arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmek size bir şey kazandırmaz. Eğer onlara zarar verirseniz şunu unutmayın ki, sizden her biri yarın yeğenini ve aşiretinden bir adamı öldürmenin rahatsızlığını içinde duyacaktır. Geri dönün ve Muhammed'le diğer Arapların arasına girmeyin. Eğer onlar Muhammed'e zarar verirlerse ne güzel. Böylece bizim isteğimiz kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Ama Ebu Cehil, Utbe'yi korkaklıkla suçladı. Bazı Kureyşler susuzluktan iyice sıkılmaya başlamışlardı. Ebu Cehil, bunların Utbe'ye uymalarından korktu. Sonra kardeşleri ve akrabalarıyla savaşacaklarını düşünerek geri dönmek isteyebilirlerdi. Bunların önüne geçmek için hemen savaş naraları atmaya başladı. Abdül Esed oğlu Esved, Kureyş saflarından fırlayarak öne çıktı. Muhammed'in havuzundan su içeceğine ve onu yerle bir edeceğine dair yemin ediyordu. Esved gerçekten de pervasız ve korku nedir bilmeyen bir adamdı. O ilerlerken Müslümanlar donup kaldılar. Ama Hamza hemen öne atlayarak onun karşısına çıktı ve iki korkusuz adam vuruşmaya başladılar. Uzun süren bir mücadeleden sonra Hamza Esved'i öldürdü. Savaş böylece başlamış oldu. İki ordu savaş düzenine geçti. Kureyş Müslümanların karşısına dizildi. Kureyş saflarından Ebu Rabia oğlu Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid ile tek tek vuruşmak için öne çıktılar. Bunlar Kureyş içinde en iyi düello eden silahşörlerdi. Onların karşısına Ensar'ın yiğit silahşörleri çıktı. Ama Utbe bağırdı. Ey Muhammed! Karşımıza kendi kavmimizden bizim dengimiz olan adamlar çıkar. Allah Resulü de Hamza, Ali ve Haris oğlu Ubeyde'nin çıkmalarını emretti. Hamza, Ebu Rabia oğlu Şeybe ile vuruştu. Bu adam Kureyş'in en çetin savaşçılarından biriydi. Ali ise Velid'le, Ubeyde de Utbe ile çarpışmaya başladılar. Hamza çok geçmeden Şeybe'yi öldürdü. Ali ise Velid'i öldürmüştü. Utbe ise Ubeyde'yi neredeyse yenmek üzereydi. Hamza ona yardım ederek Utbe'nin de işini bitirdi. Bir anda Kureyş ileri gelenlerden üçü birdenbire yere serilmişlerdi. Bunlar aynı zamanda Kureyş'in en yetenekli savaşçılarındandı. Müslümanlar, üç Kureyşlinin yere düştüğünü görünce tekbir getirmeye başladılar. Allah Resulü, Müslüman yiğitlere şöyle haykırıyordu. Bugün, onlarla savaşarak sabır ve sebat içinde arkasını dönmeden kahramanca atılarak ölen herkes Allah'ın cennetine girecektir. O anda meyve yemekle meşgul olan bir adam hemen elindekileri atarak şöyle dedi. Şimdi cennetle benim aramda sadece bu adamların beni öldürmeleri mi var? Ve ardından büyük bir hızla savaş meydanına daldı. Müslümanlar savaş için ilerlemeye başlamışlardı. Ve taraflar birbirlerine girdiler. Müslümanlar vaat edilen cenneti kazanmak için ölmek istiyorlardı. Kureyşlilerse Muhammed'den kurtulduktan sonra dünyevi lezzetler arasında içki, kadın ve zenginliğin lüksü içinde yaşamak istiyorlardı. İnanç ve sevginin coşturduğu 300 kişi eşsiz bir ölüm arzusuyla savaşıyor, yaşama delicesine düşkün 1000 kişilik bir kalabalığa göğüs geriyorlardı. Bu 1000 kişiyi nefret, intikam, saldırganlık ve işgal arzusundan başka bir şey yönlendirmiyordu. Kureyş, 1000 süvarinin yanı sıra o dönemde son derece gelişmiş silahlara, ineklere ve zırhlara sahipti. Oysa 300 kişi sadece 2 ata sahipti. Allah Resulü Müslüman savaşçılardan Kureyş'in ileri gelenleri üzerinde yoğunlaşmalarını istiyordu. Ebu Cehil'i bulmalı ve öldürmeliydiler. Çünkü o ve benzerlerinin öldürülmesi diğer savaşçıların gözlerini korkutacak, Şeybe, Utbe ve Velid'in ölümlerinde olduğu gibi yürekleri korkuyla dolacaktı. Hamza savaşa çok iyi başlamıştı. Şimdi de Kureyşlerin çok iyi bildikleri o cesaretiyle çekinmeden saldırıyordu. Kureyş süvarileri onun önüne çıkmaktan özellikle sakınıyor, kenara çekiliyorlardı. Hamza'nın yanındaki Ali de amcası gibi yiğit bir gençti. O ikisinin yanında var gücüyle kılıç sallayan Ebu Vakkas oğlu Sa'd da vardı. Ömer, Rabah oğlu Bilal ve diğer mücahitlerin kaldırdıkları kılıç darbeleri de bir sağa bir sola iniyordu. Ama savaş henüz bitmemişti. Kureyş, zırhlı süvarileriyle ilerlemeye devam ediyordu. Müslüman savaşçılar aldıkları yaralarla birer birer yere düşmeye başlamışlardı.